tadımız ve
uyumumuz
için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizler de bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. İletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul'da Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Uluslararası Global Somali Diaspora Konferansı gerçekleştirildi. Biz de bu konferansla ilgili olarak Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürlüğü Birim Müdürü Tayfun Kalkan'ı stüdyomuza davet edeceğiz ve konferans üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde her salı olduğu gibi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ bizlerle birlikte olacak. Osmanlı döneminde fotoğraf sanatını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Uçarsın kendi gözünden dilinden, su içmeyi seninden. Sana burada ekmek yok, çek bizim millerden.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yunus Emre Enstitüsü Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan bizlerle birlikte. Sayın Kalkan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz.
Efendim, gün geçmiyor ki Yunus Emre Enstitüsü bir etkinliğe daha imza atmasın. Onlardan birini daha dinleyicilerimizle buluşturacağız ama görüşmeleri neler, ne gibi çalışmalar devam ediyor enstitü kapsamında, onları da duyuralım dinleyicilerimize.
Tabii, hay hay. Malum enstitümüz tüm hazırlık çalışmalarını hem yurt dışında hem de koordinasyon ana merkez Ankara'da, Türkiye, Ankara bazlı Türkiye'de sürdürmekte. Rutin yıllık kültür sanat ve Türkçe öğretim takvimine bağlı olarak yurt dışındaki 60'a yakın enstitümüz çok yoğun programlar düzenlemekte Türk kültürünü, sanatını tanıtmak için. Bunun dışında tabii biz de Ankara'da bazı önemli işleri imza atıyoruz. Örneğin 4 Mayıs'ta enstitümüzün 10. kuruluş yıl dönümünü kutladık.
Nice mutlu yılları dileyelim öyleyse.
Çok teşekkür ederiz.
Başarılarla dolu.
Çok teşekkür ederiz. Yani kuruma kendi bir iç motivasyon katmasından ziyade özellikle 10 yılda gelinen noktayı kamuoyuyla paylaşmak ve bir nebze olsun alanımızda bir moral damlası oluşturabilmek için adına çok güzel bir program icra ettik. Kültür sanat dünyasının önemli fikir yapıcıları bizimle birlikte oldular. Ürdün'den bizim Yunus Emre Enstitüsü kurslarında Türkçe öğrenmekte olan birçok öğrencimizin arasında çok nitelikli bir misafir grubumuz vardı. Ürdün Kraliyet Ailesi mensupları Türkçe öğreniyor Amman'da. Ve bizim Osmanlı Hanedanı'yla da akrabalığı olan kişiler, Prens Asım eşleri ve genç prenslerden ve eşlerinden oluşan bir heyeti de ağırladık Türkiye'de. 4 Mayıs'taki programımıza da iştirak edip döndüler. Önemli bir uluslararası konferansa imza attık 10. kuruluş yıl dönümü kapsamında. Uluslararası bir panel, kültür, kamu diplomasisini masaya yatırdık uluslararası uzmanlarla ve 3 yıldır başarıyla yürütmekte olduğumuz Global Public Diplomacy denilen küresel diplomasi network'ü dönem başkanlığını Katar'a devrettik. Tabii bütün bunları yaparken hep içinde Türkiye kültür ve kültür tanıtımı, işte İstanbul Boğazı'nın en nadide noktalarından tarihi yapılara haiz önemli bir mekanda yapıyoruz programı. Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir kaftanı tasarım yeniden yaptırdık Profesör Doktor Nurhan Atasoy'un danışmanlığında ve Katar Foundation'ın muadilimiz olan onlara hediye ettik. Sürekli odağında Türk kültürünü tanıtmak, evet, göstermek. Amacınız. Meşguldük tabii ki bütün faaliyetlerde.
Evet, işte onlardan biriyle daha dinleyicilerimizi buluşturacağız. 15-16 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşen bir konferanstan bahsedeceğiz. Uluslararası Global Somali Diaspora Konferansı. Nasıl bir konferanstı? Neden böyle bir konferansa ihtiyaç duyuldu? Ya da yıllardır yapılıyordu, bu yıl devamı mı geldi? Biraz bahseder misiniz?
Tabii, belirttiğiniz gibi bir devam konferansıydı. Üçüncüsü yapıldı aslında. Şimdi İstanbul'da 2014 yılında uluslararası bir göçmen, işte göçebe olmak gibi konuları masaya yatırıldı. Bir toplantı düzenleniyor ve bu toplantı kapsamında o sene bu platform oluşturuluyor. Katılan Somalili delegasyonun da isteğiyle ve bizim Türkiye'nin de moral vermesiyle, destek vermesiyle, Somali her konuda yaptığımız gibi bir platform oluşturuluyor. Yurt dışında ana vatanlarından uzak yaşayan ve bulundukları ülkede belli bir konuma gelmiş özellikle Somalilerin, Somalilerden temsilcilerin oluşturduğu ve Somali dışında 3 milyona yakın Somali'yi temsil eden bir platform oluşturuluyor. Uluslararası Global Somali Diaspora diyorlar buna 2014'te. Ardından bu diaspora tabii çok sıkı bir iletişim içinde. Amacı da Somali'yi yeniden inşa etmek. Özellikle çok güzel bir tabir kullanıyorlar. Hoşumuza gidiyor o. Somali milletini, Somali halkını inşa etmek diyorlar. Hani devlet ve diğer somut donanımlar tahrip olabilir. Onlar zaten yapılıyor ama burada çok daha farklı bir felsefi yaklaşımı var. Ve bunu kültür, sanat, bilim odağı alarak yapmayı amaçlayan bir topluluk. Bu oluşumun başında Londra'da yaşayan Cevahir Dairi diye bir akademisyen Somalili hanım var. Bu topluluğun önde gelen isimleri Amerika'da, Amerikan Senatosu'nda hali hazırda seçilmiş Müslüman senatörlerden biri ve önemli bir temsilci, Amerika'daki Müslümanların sesi İlhan Ömer var. İsveç Parlamentosu'ndan milletvekili bir hanım var. Bunun gibi birçok bilim adamı, kültür ve ülkesi dışında kendini ispat etmiş Somalilerden oluşan bir topluluk bu. 2014'teki ilk toplantılarının ardından Ruanda'da ve Somali'de, anavatan Somali'de toplantıları düzenliyorlar ve üçüncüsünü de İstanbul'da yapmaya karar veriyorlar.
Onlar tercih etti. Biz davet etmektense.
Tabii. Onlar tercih etti. Bizim Londra Yunus Emre Enstitüsü ve Washington Yunus Emre Enstitüsü'nün de destekleriyle hemen bu işi organize ettik. Hem yerel Somali'den hem de Türkiye'den çok önemli destekleyiciler, resmi, yarı resmi kurumlar ve özel firmalar ciddi anlamda destekliyor bu platformu. İstanbul'a geldiler. Somali devletini temsilen, hükümetini temsilen başbakan yardımcıları, iki devlet bakanı, altyapıdan sorumlu ve enerjiden sorumlu. Son günde, cumartesi günü bizler oradan ayrılırken, çünkü onların programı çok yoğundu, çalışmaları devam ediyordu. Dışişleri Bakanları katılacaktı Amerika seyahatinden ülkesine dönerken. Ciddi bilim insanları Somalili, yurt dışında yaşayan, kültür insanları, fikir önderleri mevcuttu. Toplandılar. Cumartesi günü İstanbul'da bir açılış programı gerçekleştirdik resmi. Bir önceki cumhurbaşkanları da katıldı bu programa. Türkiye'den tabii Enstitü Başkanımız Profesör Doktor Şeref Ateş ev sahibi sıfatıyla başta olmak üzere, Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Kaymakçı, TİKA yurtdışı Türkleri temsilen yetkililerimiz, bu Türkiye'deki Somali ile ilgili kesimlerin çeşitli temsilcileri, iş adamlarından tutun STK'lara kadar herkesin buluştuğu çok canlı, dinamik bir platformdu. Yaklaşık 200-250 kişilik bir platform.
Peki İstanbul'u tercih etmelerinin özel bir nedeni var mı? Neden Türkiye'de yapmak istediler?
Tabii ki. Çünkü Türkiye fark ettik ki, belki birazdan yavaş yavaş onlara da değineceğiz, Somali için bir model ülke. Ulaşmak istedikleri refah, seviye, gelişmişlik, her alanda ama, yani eğitim, sağlık, ekonomi, bir model ülke. Çok önemsiyorlar ve burada Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011 senesinde henüz başbakanken Somali'ye yapmış olduğu resmi ziyaret çok önemli bir dönüm noktası olmuş orası için ve bunu unutamıyorlar. Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye'ye ve Türk devletine, milletine çok büyük bir bağlılıkları var. Bunu hepsi istisnasız söylüyor. Belki her konuda fikir ayrılıklarına sahiplerdir doğal olarak.
Ama tek bir noktada
burada birleşiyorlar. Türkiye söz konusu olunca. Evet.
Ne kadar güzel. Evet. Neler konuşuldu konferansta?
Konferans birçok atölyeden oluşuyordu ama odak noktasında gençlik, eğitim ve yeniden inşa, yenilenme anahtar kelimeleriyle atölyeler kurdular, yuvarlak masa toplantıları kurdular. Türkiye'den uzmanlar da söz aldı. Dışişleri Bakanlığımızın temsilcileri, özellikle işte Afrika dairesinden önemli uzman büyükelçilerimiz geldiler. Hepsi birlikte bir fikir şölenindeydiler adeta. Somali odaklı ve Somali'nin refahı, yeniden refahı. Bu konular masaya yatırıldı. Tabii kültür boyutu da göz ardı edilmedi. Örneğin Somali'nin çok ünlü bir grubu bir konser verdi cumartesi akşamı. Bir fotoğraf sergisi getirdiler Danimarka'dan, onların çok önemli bir sanatçısının hem resim hem fotoğraf. Naba Doğun adında bir sergi. Bunu da İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Kültür AŞ'nin destekleriyle Taksim metrosunda açtık dün. Resmi açılışı yapıldı serginin. Temmuz'un ortasına kadar ücretsiz bir şekilde Taksim'de açık halkımızın ilgisine. Bu serginin de bir mottosu var. Sanatla meşgul ol, arkadaşlık kur, nefret ve aşırılığa karşı dur. Gerçekten ilginç, özellikli, farklı bir sergi. Somali kültürünü, sanatını tanıtan.
Bu sergideki resim mi var, fotoğraf mı var? Nasıl bir sergi?
Resim, fotoğraf ve objeler.
Karışık objeler, evet, karışık. Var. Direkt Somalililer tarafından yapılmış
kesinlikle
olan
tabii
nesneler bunlar ya
tabii
da eserler bunlar.
Tabii.
Tarihini tekrar hatırlatalım. 7 Temmuz'a kadar ziyaretçileriyle buluşacak. Eğer görmek isterlerse biz de hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Evet, geri dönebiliriz konferansa. Neler yapıldı? O atölye çalışmalarında ne gibi etkinlikler düzenlendi?
Atölye çalışmaları karşılıklı tartışmalar ve konferanslarla cereyan etti. Tabii ki orada gözlemlediğimiz bir şey özellikle Türkiye'de de okuyan YTB'nin desteğiyle, hı hı, burs desteğiyle ve diğer kurumlarımızın Somalili öğrenci kitlesi de çok heyecanlı bir odak oluşturuyordu o grubun içinde. İnşallah bunlar ülkelerine döndüğünde bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok etkin, ülkelerinin gelecekteki inşasyonunda çok etkin rollere sahip olacaklar. Ama hı hı, devlet kademesinde, ama özel sektörde. Onların heyecanı da güzeldi. Çok olumlu bir şekilde Türkiye'den örnekler, katkılar söylüyorlardı. Rol modeller vardı. Yani bunu anlatacağım. Mesela Doğu Afrika'nın, sadece Somali'nin değil, Doğu Afrika'nın ilk kadın savaş pilotu. Şu anda Amerika Texas'ta yaşıyor. Somali kökenli bir hanım. Bir rol model olarak kariyerini, Amerika'daki başarılarını, orada bir dönem yerel meclislerde de temsilcilik yapmış. Hani hakikaten çok donanımlı ve sadece Somali'ye değil bizlere bile yani örnek olabilecek nitelikte profilde insanları dinlemek. Onların çözüm önerileri, tecrübelerini bizlerle paylaşması hepimize çok şey kattı.
Hı hı. Peki kendi ülkelerinden farklı bir yerde yaşıyor olmanın hani zorlukları anlamında neler söylüyorlar? O yapılan konferanslarda siz neler yakaladınız?
Tabii yani çok zor, çok zor. Bizim ülkemizin de bir diaspora tecrübesi var, evet, ekonomik kaygılarla, evet, hani onunla kıyaslandığında onların sebebi daha da zorlaştırıyor onların durumlarını. Yani ülkeleri bir iç savaşta, bir yıkımda, açlık, kuraklık, sel ki ele alınan konular arasında bunlar da vardı, hmm, workshopta. Yani mecburen 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda dışarıya çıkmışlar. Orada tutunmuşlar, spordan siyasete, bulundukları ülkelerde, ticaretten işte üniversiteye kadar kazıya kazıya bir yerlere gelmiş insanlar. Bir özlem var tabii ana ülkeye. Kaygılar çok ana ülkenin içinde bulunduğu şartlardan. Ama şu anda bir ümit noktasındalar. Türkiye'nin de muazzam desteklerinin her biri farkında. Yani orada hem askeri anlamda, hem ekonomik anlamda, hem kültürel anlamda Somali'nin sürekli yanındayız. Hem de eşitlikler ilkesine uygun olarak, yani onlarla aynı göz seviyesinde oturuyoruz. Bunun da farkındalar tüm, hmm, Afrika'da yaptığımız gibi, evet, ülke olarak. Hani tepeden bakan buyurmacı veya bir hesapla kitapla değil. Tamamen
insani,
paylaşım, insani odaklı bir yaklaşımdan çok etkileniyorlar. Zaten öyle olduğu için ekonomik girişimlerimizden önce eğitim girdi. Bir hastane açtık Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan. İşte orada çalışacak insanları eğitmek için önce Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif, şimdi devreye girdi Maarif Vakfımız, aracılığıyla yoğun bir şekilde Türkçe öğretiyoruz. İnsan kaynağına ciddi yatırımlar yapılıyor ki sürekli biliyorsunuz huzursuzluğu olan bir ülke maalesef terör odaklı. Gün geçmiyor ki bombalar patlamasın, gün geçmiyor ki bir acı gözyaşı olmasın, ama bizim çalışanlarımız bunu hiç yansıtmadan, Türkiye'nin her bir çalışanı Somalili kardeşlerimizle birlikte onlara ciddi bir moral kaynağı. Mesela biz Yunus Emre Enstitüsü Mogadişu'da 2017'de resmi olarak açıldı. Orada iki ana adreste Yunus Emre Enstitüsü faaliyetini sürdürüyor. Bir her ülkede gördüğümüz müstakil kültür merkezi hüviyetiyle sivil halka açık, halkın içinde bir merkezimiz var. Bir de yapılan askeri anlaşmalar neticesinde genel kurmayımızın orada oluşturduğu Türk Görev Kuvveti Anadolu Kışlası, ki çok önemli ve stratejik bir adres, Somali ordusunu yetiştiriyor orada Türkiye. Modern Somali ordusunun temelleri atıldı ve yetiştiriliyor. Yoğun bir askeri eğitimle hem orada hem de Türkiye'de. İşte bu ordunun karar verici profilleri olacak subaylara da biz genelkurmayımızla birlikte işbirliği halinde bu kışlada 3 yıldır Türkçe öğretiyoruz subaylara. Ki Türkiye'ye geldiklerinde hemen mesleki eğitime geçiş yapabiliyorlar vakit kaybı yaşamadan. 6 okutmanımızla. Bunun dışında bunu çok önemsiyorlar. Yani oradaki o askeri işbirliğini muazzam bir şekilde önemsiyorlar. Ayakta alkışladılar hatta bahsi geçtiğinde toplantı sırasında. Temmuz 2017 açılan merkezimizde de bütün güvenlik vesaire ve diğer şartlara bağlı kısıtlıklara rağmen bugüne kadar 1500'den fazla öğrenci Türkçe öğrenmek için merkezimize geldi.
Yine Somalilerden.
Tabii, Mogadishu, Somali tabii.
Evet. Peki okutmanlardan bahsettiniz. Türkiye'den mi götürüyoruz okutmanlarımızı oraya? Evet. Doktorlarımızı nasıl, o sistemi nasıl kurduk?
Türkçe öğretimi için Türkiye'den, işte yerinde askeri eğitimleri vermek için kışlada genel kurmayımızın da ciddi bir kadrosu mevcut askeri eğitimler için. Hastanede aynı şekilde keza doktorlarımız, sağlıkçılarımız. Tabii orada atılan küçük maya tabiri caizse göle daha sonra Türkiye'de yeşertiliyor.
Evet.
Yani Türkçe kurslarından ve mesleğe olan ilgilerinden emin olduğumuz kişiler başarısıyla Türkiye'ye davet ediliyor. Daha da alanlarında derinleşiyorlar ve ülkelerine dönüp bu bilgi birikimi, tecrübeyi, gördükleri teknolojiyle ilgili her türlü donanımı meslektaşlarına aktarıyorlar.
Tahmini olarak kaç kişiden bahsediyoruz? Bu eğitimleri alan.
Türkçe konusunda.
Türkçe
mı?
Konusunda. Tabii. Askeri eğitimler konusunda.
Az önce de söyledim. Kültür merkezimizde 2 yılda 2017 yaz aylarından bugüne kadar 1500'den fazla öğrencimiz oldu. Askeriyede de geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 kişi Türkçe kurslarını başarıyla bitirdi. Bu sene de 50 kişi. Yani 47-48 dönemsel olarak bu saha eğitimlerine bağlı olarak değişiyor. Onu zaten genel kurmayımızla birlikte yürütüyoruz. Genel kurmayımız çok memnun. Enstitümüzün oradaki çalışmalarından sağ olsunlar. Şimdi Maarif Vakfımız da devreye girdi. Malum o terör odaklı okulların devri veya yeni adresin oluşturulması daha cazip, daha çekici. Bu konuda onlar da çok yoğun çalışıyorlar Somali'de. Ülkemizin en büyük büyükelçiliği biliyorsunuz Somali'de inşa edildi. Mogadishu'da yurt dışındaki elçiliklerimiz içinde en güçlü, en büyük fiziksel donanım olarak söylüyorum. Bu oraya verdiğimiz önemi her yönüyle gösteriyor. Ticaret hacmimiz öğrendik biz de toplantılarda. Ahkam kesmek istemiyorum lütfen. 1 milyar doları aşmış o kadar imkansızlık içinde Somali'ye bağlı olarak. İnsanlarımız sürekli bir şeyler yapıyor. İşte milli gururumuz, Türk Hava Yolları'mız muazzam bir başarı hikayesi yazıyor orada. Bütün bunlar böyle birleştiğinde tabii ki Somali halkının da Türkiye olan teveccühünü, çok samimi teveccühünü gözlerdeki çok net bir şekilde keşfediyorsunuz.
Sergiler de düzenliyorlar. Belli ki yerli üretim de oldukça ilerlemiş sizin desteklerinizle. İnşallah. Neler yapıyorlar o sergi yapabilecekleri, o ürünleri nasıl üretiyorlar? O konuda bilginiz var mı? Ya da yardımcı olmak için, desteğiniz için bilmiyorum gittiniz mi? Ya da hani bireysel olarak soruyorum aslında. Bir çalışmada bulundunuz mu?
Ben maalesef Somali'ye gidemedim ama yani enstitü içinde Somali ile ilgili bütün konulardan dolayı oldukça aşinayım. Ve bir gönlümde de ayrı bir pozitif yeri var, yani ayrımcılığa tabi tutmaya çalışıyorum. Ondan dolayı aldığım haberler mesela çok iyi el işçilikleri var, ahşaba dayalı.
Bazen çünkü kültür bu tür nesneleri Türkiye'de getirip sattıklarında çok ilgi görüyor, o açıdan sormak istedim.
Kesinlikle doğal maddelerden, işte hayvan derilerinden yaptığı hediyelik, yaptıkları hediyelik süsleme, dekorasyon odaklı çok güzel işleri var. Güzel bir iklimi olduğunu anlattı arkadaşlarınız, çünkü sürekli konuşuyoruz oraya gidip gelenle. İlk başta hani okutmanlarımız olsun veya görevlerimiz, işte Somali görevi çıktı deyince tabii bir insanlarda kaygı bulutu geçiyor, doğaldır. Bu çok doğal ama döndüklerinde yani dönmek istemiyorlar Türkiye'ye. O kadar böyle adamışlar, o kadar memnunlar. Bize çok ilginç renkli hikayeler anlatıyorlar ve orada şeyi görüyoruz, yani muazzam bir doğal zenginlik potansiyeli var. Enerjiye dayalı değil. Yani petrol vesaire falan. O da mutlaka vardır da. Ama yani sebzeleri, meyveleri, okyanusun getirdiği bereket, Hint okyanusunun balık, deniz ürünleri vesaire, muazzam bir potansiyeli var. Doğru yönlendirilebilirse, insan kaynağı yetiştirilebilirse gerçekten Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi toplantıda, Faruk Kaymakçı beyefendinin, hani çok parlak bir geleceği var bu ülkenin.
Bu anlamda Türkiye ile ticari ilişkilerde yine devam ediyor değil mi?
Ediyor, ediyor. Ben onu çok şaşırdım. Hani bu kadar büyük bir hacim beklemiyordum, 1 milyar doların üstünde. Çünkü takdir edersiniz ki çok kısıtlılık var. Yani altyapı, ulaşım, terör tehdidi vesaire falan. Buna rağmen kahraman iş adamlarımız müthiş hikayeler yazıyorlarmış orada. Yani her birine cidden çok teşekkür etmek gerek. Cumhurbaşkanımızın mesajı okunduğunda, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkilerine dikkat çeken mesajı okunduğunda bir anda bir baktık, bütün salondaki Somali konuklarımız ayağa fırladılar ve ayakta mesajı dinlediler. Evet, ayakta mesajı dinlediler. Çok etkilendik. Gerçekten Türkiye'ye büyük bir muhabbetleri var.
Ne kadar güzel. O mesajı biz de şöyle en azından özetle sizden dinleyebilir miyiz, rica edebilir miyiz?
Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız Tacikistan ziyaretinde oldukları için bir mesajla toplantıya onurlandırdılar, şereflendirdiler. Kısaca şunları söyledi. Son dönemde yaşadığı sıkıntılı dönemlerinde tüm gücü ve imkanlarıyla Somali halkının yanında yer alan Türkiye, bundan sonra da aynı şekilde Somalili kardeşlerini desteklemeye devam edecektir. Afrika'nın bu kadim ülkesini ve halkının bir an önce hak ettiği istikrara, güvenle, refaha kavuşması en büyük temennimizdir dediler. Varlıklarıyla da gerçekten büyük bir moral oldu bu anlamda.
Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz bu önemli konferansı ve aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü'nün yapmış olduğu çalışmaları dinleyicilerimize aktardığınız için. Bu gibi çalışmaların devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz stüdyomuzda bize de aktardığınız için.
İnşallah. Biz de teşekkür ederiz yer verdiğiniz için. Görüşmek dileğiyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan stüdyo konuğumuzdu. 15-16 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Global Somali Diaspora Konferansı'nı konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sen olasın ürgü, dumanın tüm.
beni öldürmeye kabil etmişler. Cemalım cemalım, algın cemalım, alganlar içinde kaldın cemalım.
Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz Dünden Kalanlar köşemizde bugün Osmanlı döneminde fotoğraf sanatını konuşacağız. Kaç yıllarında başlamış hocam?
Evet, modern sanattan da bahsedelim istedik çünkü geleneksel sanatlardan bahsetmiştik evet. Daha önce. Geçen hafta da sinemanın tarihinden bahsettik. Fotoğraf çok alt dalı olan bir sanat dalı. Tabii sanat olarak kabul edilmesi de epey bir vakit alıyor ama kabul edilmesi sürecinde de basın fotoğrafçılığı gibi, işte model fotoğrafçılığı gibi, aile fotoğraf, şehir fotoğrafçılığı, yani pek çok alt dalı var. Hı hı. O yüzden hani sadece Osmanlı ile kısıtlı tutmaya çalışacağım bugünkü konuyu, çerçevesini. Öncelikle şöyle bir hani 1835'lerde yaklaşık ilk fotoğraf pozitif baskı İngiliz Talbot tarafından yapılıyor. William Talbot tarafından. Daha sonra da Daguerre, bu da ilk insanlı fotoğrafı çeken kişi Paris'te 1838'de. Aslında mesela sinemadaki kadar kısa sürede gerçekleşmemiş maalesef. Biraz daha vakit almış. Yani şöyle, aslında resmi olmayan kayıtlara göre gerçekleşmiş. Nasıl? Mesela 1835'te diyoruz ya, ilk pozitif baskı alınmış. Hı hı. Negatiften baskı alınmış fotoğraf çıktısı. 1840'larda da Osmanlı topraklarında seyyahların fotoğraf çektiği, özellikle yavaş yavaş artık fotoğraf makineleri de geliştiği için, evet aynen, taşınabilir hale geldiği için, özellikle de Yakın Doğu, Anadolu, Osmanlı coğrafyası, hele de İstanbul çok dikkatini çekiyor Avrupalıların. Yani merak ettikleri konular işte haremdir, işte İstanbul Boğaziçi, oradaki yaşam, özellikle de arkeolojik şeyler, bizim değerlerimiz, tarihi bölgeler. Tabii yavaş yavaş Osmanlı'nın son dönemine doğru bu bölgelerimiz, işte bizim Yakın Doğu dediğimiz Suriye, Irak, İran, hani o bölgeler de bize aitti. Fakat onların yavaş yavaş elden çıkmasıyla bir anlamda daha çok fotoğraf sanatı dediğimizde, Osmanlı fotoğrafçılığı dediğimizde Ege, işte Anadolu'nun belli bölgeleri, tabii ki en ağırlıklı olarak da İstanbul olsa bile, yine de daha sonra bahsedeceğim şimdi, esas hani belki Osmanlı dönemi fotoğrafçılığı dediğimizde 2. Abdülhamit dönemi bir anlamda bu işin en canlı olduğu dönem diyebiliriz. Çünkü Yıldız albümleri ya da Abdülhamit albümleri dediğimiz bir fotoğraf albümleri söz konusu. Ve bunlarda ağırlıklı olarak neyi görüyoruz? İşte bu bahsettiğim coğrafyayı görüyoruz. Osmanlı fotoğrafçılığı adı altında baktığımızda daha çok ağırlıklı İstanbul fotoğrafları. Çünkü niye? Sultan şehir hakkında fikir sahibi olmak istiyor, bilgi sahibi olmak istiyor. Ne olup bitiyor bu şehirde? Hem istihbarat amaçlı, hem bilgilenme amaçlı, hem de bir taraftan tabii ki ne yapılabilir bununla ilgili?
Fotoğrafçı yönetme kendi amaçlı. Yönlendiriyor, öyle mi?
Tabii, yani bir anlamda böyle. Diğer taraftan askeri fotoğrafçılık diye bir alan var. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Mesela mühendishanenin özellikle resim bölümünden mezun olanlar fotoğraf dersleri de alarak mezun oluyorlar ve askeri fotoğrafçılar yetişiyor buradan. Onlar da mesela askeri fotoğraflar çekmeye başlıyorlar. İşte savaş fotoğrafları çekmeye başlıyorlar. Yunan Harbi gibi falan. Yani bu tür farklı alanlarda fotoğrafçılığın geliştiğini görüyoruz. Resmi olarak asıl ne zaman başladı diye görecek olursak, Daguerre'in çıraklarından birisinin, Kompa'nın İstanbul'a işte fotoğraf makinesiyle geldiğini, Ceridiye Havais bunu haber veriyor. Mr. Kompa İstanbul'a gelmiştir. İsteyene fotoğrafın nasıl çekildiğini öğretecektir. İsteyenin fotoğrafını çekecektir. Aynı zamanda manzara ve kişi fotoğrafları da çekmektedir diye bunun haberini veriyor mesela. Demek ki yani aslında fotoğrafçılıkla ilgili resmi olarak bir elimizde kanıt var. Ondan önce bu tür şeyler olması ile ilgili işte farklı seyyahların gelip İstanbul fotoğrafları çektiği, Osmanlı'da fotoğrafçılığın başladığı gibi şeyler söylense de en net diyebileceğimiz şey bu haber. 1858'de Beyazıt'ta Abdullah kardeşler dediğimiz Abdullah biraderler daha doğrusu Yıldız albümlerinin de çoğunu birçok fotoğrafını çeken kardeşler stüdyo açıyorlar. 1867'de Pera bölgesine taşınıp ondan sonra da saray fotoğrafçısı oluyorlar. Biraz önce işte söylediğim o albümlerde olması. Yine askeri fotoğrafçılardan bahsetmiştim. Mühendishaneden mezun olan. Onlar da mesela Hüsnü Bey, Ali Rıza Bey, Bahriyeli Ali Sami Bey gibi. Bunlar da özellikle savaş fotoğraflarını çekiyorlar. Silahları çekiyorlar. Askeri bir takım kıyafetleri, giysileri çekiyorlar. İkinci Abdülhamit döneminde özellikle dünya fuarlarında albümlerin gönderildiğini görüyoruz. Veya yabancı ülkelere, müzelere albümlerin gönderildiğini görüyoruz. Bu biraz önce bahsettiğimiz Yıldız albümlerinden numunelerin, örneklerin özellikle İstanbul'u iyi tanıtan. Neden? Yurt dışındaki bu olumsuz Osmanlı imajına karşı işte hasta adam yıkılıyor şöyle böyle ve parçalama gayretlerine karşı Osmanlı'da yapılan yenilik hareketlerini, ordunun çalışmalarını, hani ordu gücünü, aynı zamanda işte İstanbul'u göstererek aslında batıda olan o imajın yanlış olduğunu, buranın nasıl bir yer olduğunu anlatmaya çalışan dediğim gibi daha çok ağırlıklı olarak İstanbul fotoğrafları. O yüzden de özellikle padişah yani bunları belli başlı işte Amerikan Kongre Kütüphanesi gibi British Museum gibi yerlere gönderiyor ki yani Osmanlı imajı yurt dışında değişsin ve bir olumlu hareket başlasın. Siz öyle biliyorsunuz ama bakın işte bizim sokaklarımız böyle. Siz öyle biliyorsunuz ama bakın İstanbul aslında böyle. İşte siz öyle biliyorsunuz ama aslında Osmanlı'da şu şu hareketler, şu şu yenilikler yapılıyor. Özellikle bu bahsettiğim Yıldız albümleri çok geniş ve bize o dönemin belki de pek çok yönünü anlatabilen fotoğraf setleri yaklaşık 362 albüm ve 38.599 kare fotoğraf. Bunların 1000 tanesi yaklaşık renklendirilmiş, 2000 tanesi gravür gibi fotoğraflar ve fotoğrafların özellikle içerisinde Amerika gibi, Japonya gibi, Avrupa gibi çok farklı coğrafyaları kapsayan fotoğraflar olduğunda belirtmekte fayda var. Yani sadece Osmanlı coğrafyası değil.
Sadece İstanbul değil.
Evet, yani ağırlıklı olarak İstanbul, Ege, işte Anadolu'nun belli bölgeleri, kıyıları falan bu şeyler ama bunun dışında da pek
giden
çok farklı
seyyahların çektiği fotoğraflar
çektiği
da var.
Fotoğraflar var. Hani şöyle bir bakacak olursak belki 19. yüzyıldaki yaptırılan fotoğraf çalışmalarını 3 grupta toplayabiliriz. Yani padişahın özellikle yaptırma gayretinde olduğu fotoğrafları. Bir tanesi işte biraz önce bahsettiğim gibi dünya fuarlarına gönderiyor. Neden? İşte dünya fuarları da pek çok ülkenin katıldığı fuarlar. Daha önce bahsetmiştik birkaçından. Dünya fuarlarında çok fazla farklı ülke geldiği için bir anlamda sizin tanıtımınız için evet, iyi bir fırsat. Yine aynı amaçla Osmanlı'yı tanıtmak amacıyla fotoğraf albümleri gönderiyor ki farklı Anadolu coğrafyasından ve özellikle de İstanbul'dan ve kendi fotoğraflarını sultan ki tanınsınlar. Yani Osmanlı'yı tanısınlar. Kendini bir anlamda sanayi dünyasında tanıtmaya çalışan bir ülke konumunda. Bu yüzden dünya fuarlarına gönderilmek üzere hazırlanan albümler var. Bir ikincisi biraz önce bahsettik Yıldız albümleri. Özellikle padişahın kendi istihbaratına dair bilgi alma çalışması gibi düşünebileceğimiz albümler. Bir de Amerika, İngiltere'deki meşhur işte müzeler ve kongre kütüphanesi gibi yerlere gönderilen albümler. Bunlar da daha sonrasında korumaya alınmıştır. Yani oralarda da çünkü nadir artık.
Şu anda izlenebilir mi o fotoğraflar gidilse müzelerde?
Tabii Yıldız'dakiler de tasnif edilip düzenlenerek başlıklarına göre işte mimari eserlerin olduğu şeyler, fotoğraflar mesela ya da İstanbul'un genel halini görüntüleyen şehir fotoğrafları gibi işte halkın giysilerini gösteren bu tür kıyafetler gibi esnafı gösteren fotoğraflar gibi hani tematik olarak bunların sınıflanarak işte yabancı devletlerle ülkelerle ilgili fotoğraflar gibi ki zaten o zaman da hepsi işte Abdülhamit'in tuğrasıyla tuğralanmış kadife şeyli hani kılıflı aslında iyi bir şekilde korunmaya
i̇yi
çalışılmış ama yine de özellikle son dönem bu müzecilik teknikleriyle yeniden tabii tabii ki ele alınıp daha uzun süreli korumaya yönelik. Çünkü fotoğraf kağıdının kalitesi, üzerindeki baskının kalitesi falan şimdiye göre düşündüğümüzde yine de korunmaya alınması gerekiyor. İşte biraz önce bahsettik, mesela örf ve adetler, atlar ayrı bir konu bu albümlerde. İşte gemi fotoğrafları, silah katalogları var o dönemin. İmar faaliyetleri var, demir yolu ve köprü inşaatları var. Mesela özellikle Hicaz demir yoluyla ilgili her 15-20 kilometresinde bir fotoğrafını görmek istiyor Abdülhamit. Ve özellikle bunun fotoğrafının çekilmesini istiyor.
Ne kadar
istiyor.
Güzel aslında, tam tarihe tabii tanıklık eden anların
aynen
fotoğraflandığı
yani o inşaatı bir bir takip etmek istiyor. Hı-hı. Yine mesela böyle belli devlet adamlarını takip etmek istiyor. Dolayısıyla belli devlet adamlarının hani nereye gittiği, ne yaptığı, ne ettiğiyle ilgili fotoğraflar var. Hı-hı. Hani bir anlamda biraz önce söyledik ya, bilgilenme,
bir arşiv oluşturuyor.
Hem de istihbarat diye. Hı-hı. İşte hani kimisi istihbarat, kimisi bu anlamda bilgilenme. Hı-hı. İşte İstanbul'da halk neler yapıyor? Çünkü bir istibdat yönetimi de var aynı zamanda. Hani insanlar ne söylüyor, ne yapıyor? Bu yönetimde gözden kaçan bir şey var mı anlamında. Fakat sanat olarak fotoğrafa baktığımızda tabii galerilerin açılması, galerilerin tutulması, yani bir resim galerisi gibi değil maalesef fotoğraf galerileri. Yani bir sanat olarak her ne kadar fotoğraf kabul edilse de dünyada, mesela Türkiye'de bir fotoğraf galerisinin çok çok sonra açıldığını görüyoruz. Yani 90'larda neredeyse, 90'ların sonunda açıldığını görüyoruz. Pamuk Bank'ın bir sanat galerisi ve çok kısa sürede de kapanıyor maalesef. Çünkü hani sanat olarak bir alınması, beslenmesi, hı-hı, maddi anlamda söz konusu olmuyor. Özel girişimler var, yine onlar aynı şekilde. Yani bir resim galerisinden aldığınız resim gibi fotoğrafa bakmıyorsunuz. Yani gelip belki sergi olarak seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, fakat para ödeyerek onu bir sanat olarak alıp evinize götürmek gibi bir durum resme göre daha az. Dolayısıyla bir fotoğraf galerisi, hani sanat galerilerinin içerisinde, resim galerilerinin içerisinde bir bölüm olarak fotoğrafa yer vermekten bahsetmiyorum. Yani başlı başına bir fotoğraf galerisinden bahsediyorum. Diğer bir konu da mesela yıldız albümleri diyoruz. Şimdi bile oldukça yüklü bir koleksiyondan ve bunun ne kadar aslında değerli olduğundan, tarihe tanıklık ettiğinden ve bize çok fazla döneme ilişkin veri aktardığından bahsediyoruz. Ama mesela şu anda koleksiyoner diyebileceğimiz, hani fotoğraf koleksiyoneri diyebileceğimiz Türkiye'de çok sayılı isim var. Yani çok az insan yapıyor. Ne için topladığınızı bilmeniz lazım. Hani oradaki teknik için mi topluyorsunuz? Konusu için mi topluyorsunuz? Sanatçı açısından mı topluyorsunuz? Yani koleksiyonerlikte bunların hepsi önemli
ya da
kriterler.
Tarihi bir kronolojik süreye göre
mesela böyle
mi
bu şekilde mi topluyorsunuz? Çünkü dünyadaki koleksiyonerler bu tür fotoğrafların nerede olursa olsun peşine düşüyorlar ve o seriyi tamamlamaya çalışıyorlar. İşte tema, mesela diyelim ki toplumsal cinsiyet üzerinden bir tema belirlediniz ve bununla ilgili. O zaman bu nerede çekilmişse çekilsin, farklı ülkelerdeki bu konuya ilişkin ünlü sanatçıların fotoğraflarını, ünlü fotoğrafçıların fotoğraflarını toplamaya çalışıyor insanlar mesela. Ya da işte dediğiniz gibi bir olayın tarihi seyrini kronolojik olarak takip mi ediyorsunuz? O nerelerde çekilmiş olabilir? Hangi fotoğrafçılar, kimler olabilir? Ya da işte savaş fotoğraflarını mı topluyorsunuz? Ya da işte diyelim ki sanat ağırlıklı fotoğraflar mı topluyorsunuz? Çünkü bunlar sanatsal anlamda ileride sizin ülkenizde bir fotoğraf sanatının gelişmesiyle ilgili bir arka plan oluşturacak. Evet. Yani bunun üzerine geleceği kurgulayacaksınız. Tarihsel anlamda bizim aslında epeyce de bir arka planımız olmasına rağmen koleksiyonerliğimiz maalesef çok gelişmemiş. Çünkü parasal anlamda çok kıymet verip desteklememişiz bu sanatla ilgilenen sanatçılarımızı ve galerileri. Dolayısıyla halihazırda her ne kadar hani fotoğraf sanatında hepimizin elinde artık bir fotoğraf makinesi var diyebiliriz. Ama işin sanatsal kısmına baktığımızda hiç öyle değil. Hakikaten çok büyük emek, çok uzun bir zaman gerekiyor. Mesela bir Ara Güler gibi kaç insan yetiştirebiliriz, kaç insan yetiştirebildik o anlamda. Özellikle de sanat fotoğrafçılığına yönelik ve koleksiyonerliğine yönelik bence bir eksiklik var ve gerçekten çok ciddi anlamda bunun tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani fotoğraf artık dünyada resim kadar önemli. Çünkü çok güçlü. Anlatısı çok güçlü. Tek karede size duyguyu, düşünceyi çok güçlü bir şekilde geçirebiliyor. Bu etkiden yararlanmak lazım diye düşünüyorum ve desteklemek lazım bu sanatı diye düşünüyorum. O yüzden de hani bütün bu Abdülhamit'in yaptığı yaptığı bütün bu altyapı çalışmalarına, Yıldız albümlerine, tarihte bizde Osmanlı'da başlattığı için aslında teşekkür etmeliyiz.
Evet. Gerçekten minnettarız ki o zaman sanki o kadar anlattıklarınızdan benim hissettiğim daha çok önem veriyormuşuz. Sanki bugüne o verilen önem biraz daha
herkesin elinde olunca
azalmış veya evet, değersizleşmiş evet, gibi evet, dediğiniz gibi evet, herkesin evet, elinde olduğu için
sanki
belki de.
Sanki adeta öyle gibi bir anlamda.
Çok teşekkür ediyoruz değerli
ben
hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi. Osmanlı döneminde fotoğraf sanatını günümüze kadar getirmeye çalıştık. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum.
Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nana
Sesleri.